Allah'ın hükmünü isteyenlere başka hükümler ile hükmetmek zorundaysanız sizin durumunuz Hazreti Yusuf'a benzemiyor. Haramlara imza atmak zorundaysanız sizin pozisyonunuz Hazreti Yusuf'a benzemiyor. Boş yere kendinizi kandırmayın. Sadece gökler mi Allah'ındır ki göklerde Allah'ın dediği olsun da yeryüzünde Allah'ın dediği olmasın, insanların dediği olsun. Gökleri Allah yaratmış da acaba yeryüzü insanlar mı yaratmış? Yeni bir nesil meydana getirmekten başka çare olmadığını anladığı halde Müslümanların uyandırılması gerektiğini, uyuduğumuzdan dolayı bunların başımıza geldiğini anladığı halde, cehaletimizden dolayı başımıza geldiğini anladığı halde, bu durumdan kurtulmaya çalışmayanlar, onlar Allah'ın hesabını nasıl verecekler? İsrail hapishanelerinde zulüm gören, sonunda da mecnun hale getirilen Müslüman sana hakkını helal etse bile, Irak'ta namusu kirletilen bacın sana hakkını helal etse bile bir de Allah'ın hakkı var. Onun hakkını nasıl ödeyeceksin? İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdîhi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın 10 sayfa kadar aşağı yukarı anlatıldığı, 100 ayet kadar anlatıldığı Yusuf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bir yol göstermişti. Kardeşi Bünyamin'i kendi yanında alıkoymak için ona Allah bir yol gösterdi. Normalde Melik'in kanunlarına göre onu alıkoyması mümkün değildi. Ve Melik'in kanunlarına göre o gün Mısır'da cari olan kanuna göre ya böyle bir insan dövülecek, sonra bırakılacak yahut da çaldığı malın iki katı kadar tazmin edecek. Ondan sonra bırakılacaktı. Halbuki Hazreti Yusuf Aleyhisselam ise onu kendi yanında tutmak istiyordu. İşte o zaman Allah Azze ve Celle kendisine bir yol göstermişti. Kardeşi yanında alıkoymak istediği kardeşi Bünyamin'i heybesine kendi tasını koydurmuştu. Ve bu şekilde onun heybesinden o tas bulunduğu zaman Bünyamin onun yanında kalmak zorunda kalacak Zaten Bünyamin de buna razıydı. Daha evvelden kendi aralarında bunu konuşmuşlar, anlaşmışlardı. Dolayısıyla böyle bir durumda Hazreti Yusuf Aleyhisselam belki vazifesi icabı henüz daha kendisini ortaya koymak, Hazreti İbrahim'in torunu olduğunu, Hazreti Yakub'un oğlu olduğunu ortaya koymak istemiyordu. Henüz daha vakti saati gelmemişti demek ki. Ve henüz daha kardeşlerine kendisinin Yusuf olduğunu söyleme vakti gelmemişti. Demek ki henüz daha şartlar oluşmamıştı. O yüzden söylemek istemiyordu. Ama kardeşini de yanında tutmak istiyordu. Sadece ona söylemişti. Diğerleri ise daha onların çekmesi gereken bir cezaları vardı. Onlara sarık denilecek, ey hırsızlar siz mi çaldınız diye hitap edilecek, üzülecekler, rezil olacaklar. Bir bakıma, evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendi hakkını helal etmiş olsa bile onlara, bir de Allah'a karşı gelmiş olduklarından dolayı Allah'ın da bir hakkı var. İşte ondan dolayı o hak, kıyamet gününde onları cehenneme atmasın, o günahlarından dolayı cehennemlik olmasınlar diye. Aslında bir taraftan kahır gibi görünen, diğer taraftan bakıldığı zaman da lütuf olduğu anlaşılan, Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü onları azap etmemesi için bu dünyadayken böyle bir ceza ile cezalandırılmaları lazımdı. Ta ki kıyamet gününde kurtulsunlar. Bu dünyadayken yaptıklarının bir kısmının hiç olmazsa cezasını çeksinler ki belki Allah Azze ve Celle kıyamet günü onları onun hatırına bağışlar. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların çalmadığını bildiği halde adamlarına böyle söyletti. Yahut da adamlarına benim tasım kaybolmuş dediyse o şekilde onlar da onlardan şüphelenmiş ve o şekilde hitap etmiş olabilirler. Fakat Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın istediğinin gerçekleşmesi için yani kardeşi Bünyamin'in yanında kalabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin ona göstermiş olduğu yolu takip etmesi lazımdı. Onlara soruldu. Eğer sizden birisi ise hırsız, ne yaparsınız? Hırsız sizden birisi ise sizde bunun cezası nedir? Yani sizin şeriatınıza göre ki bunlar Hazreti Yakub'un oğulları, Hazreti İbrahim'in torunları, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını soruyordu yani. Zaten kendisi de biliyordu. Peygamberimizin Yahudilere, zina eden Yahudilere sorması gibi, zinanın sizdeki hükmü nedir, Tevrat'ta nedir hükmü? Efendimiz aslında biliyordu ama onlara söyletmek istiyordu. Ve o şekilde hükmedecekti. Tevrat'a göre onların aleyhinde hükmedecekti. Demek ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam da aynı şekilde onlara soruyor. Sizde bunun hükmü nedir diyordu. Onlar da çalan kimsenin kendisini alıkonulmasıdır. Yani kim çaldıysa, kimin malını çaldıysa onun yanında bir yıl kadar alıkonulur, ona hizmetçilik yapmak zorunda bırakılır. Demek ki Hazreti Yakup'un şeriatı böyleymiş. Ve bunu bildiğinden dolayı Hazreti Yusuf ve Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği bu yolu takip etti ve kardeşi bu şekilde yanında kalmış oldu. Bundan şunu anlıyoruz. Demek ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasının, atasının şeriatını, kanunlarını demek ki kendi memleketinde tatbike başlamıştır. Demek ki böyle bir yol keşfetmiş. Demek Allah Azze ve Celle kendisine böyle bir yol göstermiştir. Melik'in kanunlarına göre değil, Hazreti Yakub'un kanununa göre davranabildi. Demek ki öyle bir makamdaydı ki onun makamı ne bir hazinedarın makamı, ne bir bakanın makamı, ne bir başbakanın makamı. Onlardan çok daha öte istediği kimseye istediği şekilde hükmedebilme makamında. İstediği kimseye istediği şekilde hükmediyordu. Soruyordu siz hangi şeriattansınız? Hangi peygambere tabisiniz? Onlar hangi dinden iseler, kafir iseler, kafir kanunlara göre hükmediyordu. Ehli cahiliyeden iseler onlara cahiliye kanunlarına göre hükmediyordu. Adalet de bu değil mi? Eğer ehli İslam iseler onlara İslam kanunlarına göre hükmediyordu. Hazreti Yusuf'un pozisyonu böyle bir pozisyondu. Yoksa evet o günkü devletin cahiliye nizamı olduğunu ekseriyetle müfessirler de kabul etmişlerdir. O günkü düzen, evet, İslam düzeni değildi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da o düzenin içerisindeydi. Ve o düzenle önemli bir yetkideydi. Fakat hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu şeyleri imzalamadı. Hiçbir zaman Allah'ın haramlarını tasdik etmedi. Allah Azze ve Celle'nin kabul etmediği hiçbir şeyi kabul etmedi. Bir şeyin, bir cahiliye kanununun yürürlükte olması demek, onları kabul etmek demek değil. Bir cahiliye kanununun yürürlükte olması demek, onunla hükmetmek demek de değil. Bir memlekette cahiliye kanunları, küfür kanunları, şirk kanunları yürürlükte olabilir. Allah Azze ve Celle rafa kaldırılmış olabilir. Fakat orada eğer yetkililer o kanunların devamını isteyerek sağlıyorlar ise Allah Azze ve Celle katında onların durumu ne olacaktır? İsteyerek o kanunların devamını sağlayan ile istemeden onların devamını sağlayan aynı değil. Ve aynı zamanda o kanunların yürürlükte olması, ona müsaade etmek, o kanunları isteyenlere o kanunlarla hükmetmek başka bir şey. O kanunları kabul etmeyen, Müslüman olan ve İslam'ı isteyenlere aynı kanunlarla hükmetmekse başka bir şey. Hiçbir zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam Müslüman olan insanlara ben Hazreti Yakub'un, Hazreti İbrahim'in kanunlarına göre, yani Allah'ın onlara vermiş olduğu kurallara, kanunlara göre hükmedilmek istiyorum diyen bir insana, hayır ben sana Melik'in kanunlarına göre hükmederim dememiştir. Allah'a kanununu isteyen Allah'a kanunuyla hükmetti. Öyle bir makamdaydı Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hazreti Peygamber de Medine'ye geldiği zaman bir müddet cahiliye kanunları yürürlükte kaldı. Zina belki daha evvelden de haram edilmişti ama zaten her insanın onun gerek adam öldürme, gerekse kızları diri diri toprağa gömme, gerekse zina gibi bir takım günahların Allah katında haram olduğunu anlaması kolay. Fakat içki gibi mesela, faiz gibi bir takım günahlar ise Efendimiz Medine'de olduğu halde devam ediyordu. Henüz onlar kaldırılmamıştı çünkü Allah Azze ve Celle onlarla ilgili kanunlarını göndermemişti. Allah Azze ve Celle onunla ilgili kanun göndermediğinden dolayı eski kanunların yürürlükte olması peygamberin onları kabul ettiğini göstermez. Eski kanunlar, eski örf adetler yürürlükte olabilir. Fakat elbette ki İslam'ın hakimiyeti tedricen olacaktır. Elbette ki Allah Azze ve Celle ona dikkat etmiştir. Elbette ki Allah bütün farzları bir anda farz kılmamış, bütün haramları da bir anda haram kılmamıştır. Tedricen, kademe kademe bunları indirmişti Allah Azze ve Celle. Peygamberimiz de işte o yüzden kademe kademe insanlara bunları anlatıyordu. Kademe kademe namaz farz olmuş, kademe kademe zekat farz olmuş, oruç farz olmuş. Daha sonra hac gelmiş, içki haram edilmiş, faiz haram edilmiş, mut'a nikahı haram edilmiş. Hepsi kademe kademe olmuş idi. Daha evvelden bunların toplumda var olması bir dinin bunları kabul ettiğini göstermez. Birkaç sene sonraya tehir etmiş olması, onların yasaklanmasını birkaç sene sonraya bırakması, Allah'ın onları birkaç yıl kabul ettiğini göstermez. Sadece onlara birkaç yıllık, insanların alışabilmesi için tedrici bir metot izlendiğini gösterir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la bulunmuş olduğu memlekette, belki cahiliye kanunları hala yürürlükteydi. Belki Melik'i kanunları İslam kanunları değildi. Fakat o hiçbir zaman Allah bir şey dediği bir meselede, Allah'ın bir hüküm indirdiği meselede, Melik'in hükmü başka ise, Müslüman insanlara o Melik'in hükmüyle hükmetmedi. Şimdi nasıl olur da kendi şahsi meselesi için Melik'in kanunlarına göre hükmeder? Öyle olamazdı. Çünkü kardeşleri Müslümandılar ve Hazreti Yakub'un oğullarıydılar. İşte onlar hakkında hüküm verirken Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara soruyordu. Sizde bunun hükmü nedir? Size göre hüküm verilecek. Ne diyorsanız o şekilde, kanununuz neyse ona göre hüküm verilecek. İşte o şekilde davranabilecek bir makamdaydı Hazreti Yusuf. Bugün yetkili insanlar böyle bir makamda mıdırlar? Ve bugünkü düzenlerden acaba İslam'ın sağlamış olduğu bu kadar özgürlük de var mıdır? Hazreti Peygamber Yahudi'ye soruyordu, sizde bunun hükmü nedir? Bugün mesela soruluyor mu bir Yahudi'ye? Sizin kitabınıza göre hüküm vereceğiz size. Bunda sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Veya bir Müslümana soruluyor mu sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Herkese aynı hüküm, halbuki bu insanların dinleri farklıdır. Bu insanların değer ölçüleri farklıdır. Dolayısıyla bunlar başka başka şeylere inandıklarından dolayı birisine göre yasak olması gereken bir şey, diğerine göre serbest olması gerekebilir. İşte ondan dolayı da bu insanların dinlerinin de dikkate alınması icap etmez mi? İşte Hazreti Peygamber Medine'de böyle hükmediyordu. Yahudilerin üzerinde hakim pozisyonundaydı. Devlet elindeydi. Fakat hiçbir zaman ceberrutluk yapmıyordu Allah Resulü. Madem ki güç bizim elimizdedir, istediğimiz zaman da sizi buradan sürebiliriz. Öyle bir güce sahibiz ki zaten daha sonralar da bu gerçekleşti. Hıyanet etti Beni Kureyza, Beni Gatafan, Beni Kaynuka, Yahudi kabileleri. Hıyanet ettikleri zaman cezalandırılmışlardı. Demek ki Efendimizin böyle bir gücü vardı. Ama yine de onlara gücünü kullanmıyordu. Hazreti Yusuf gibi o da gücünü kullanmadı. İsteseydi Bünyamin'e böyle planlar sonucunda değil, gücünü kullanarak da onu yanında alıkoyabilirdi. İsteseydi ben buranın hakimiyim, ben bu memleketin aziziyim, ben bu memleketin hükümdarıyım derdi, benim yanında kalacak kardeşiniz derdi, olur biterdi. Kim karşı koyabilirdi Hazreti Yusuf'a, o makamdaki bir insana? Ama hiçbir zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle cebarrutça davranmadı. Bir diktatör gibi davranmadı. Her zaman kendinin kul olduğunu bildi ve daima kanunlara göre davranmaya çalıştı. Bugün öyle insanlar görmekteyiz ki güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman bir diktatör kesilmektedirler yeryüzünde. Benim dediğim olacak demektedirler. Çünkü güç ve kuvvet ellerine geçmiştir bir defa. Güç ve kuvvet ellerine geçince artık yeryüzüne ilahlık taslarlar. Gökyüzü Allah'ın olsun, yeryüzü bizim olsun derler adeta. Allah'ın dediği olmayacak, bizim dediğimiz olacak derler. Çünkü güç ve kuvvet ellerine geçmiştir onların bir kez. Müslümanların gafleti yüzünden, tembellikleri yüzünden, korkaklıkları yüzünden, kalplerindeki dünya sevgisini atmadıklarından, görevlerini yapmadıklarından, dünyaya taptıklarından dolayı o firavunlar hakim hale gelmiştir dünyanın çok bölgelerinde. Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle davranmıyordu. Güç ve kuvvet elindeydi. Tevrat'ın ve Talmud'un verdiği bilgilere göre de bakacak olursak adeta orada melik oydu. Hatta bir rivayete göre isteseydi meliki de devirebilecek bir güce sahipti. O kadar güçlü bir makama gelmişti ve sevilen bir insandı. Melikten daha çok seviliyordu memlekette. Çünkü ondan çok daha büyüktü gerçekte kendisi. Bunu kullanabilirdi ve benim dediğim olur da diyebilirdi. Ama böyle yapmadı. Kardeşini kendi yanında alıkoyarken kanunlara göre davrandı. Kanunları çiğnemedi. Melik'in kanunlarına da uymadı. İşte Allah Azze ve Celle'nin orada kullanmış olduğu ifade de o. Orada mekâne ifadesi geçer. Melik'in kanunlarına göre onu alması, yanında alıkoyması mümkün değildi diye tercüme ediliyor olsa da, o tercümede de kısmen doğruluk payı olsa bile, fakat esas doğru olan tercümeye gelince Hazreti Yusuf'un meliki kanunlarına göre onu alıkoyması uygun olmazdı değil de ona yakışmazdı demek. Ona yakışmazdı çünkü o bir peygamberdi ve bir Müslüman idi. Şuurlu bir Müslüman Allah bir şey dediği, Allah'ın bir şey dediği bir meselede başka şeylere uyması düşünülemez. Allah'ın haram dediği bir meselede onun başka bir şey düşünmesi, başka bir şey söylemesi, başka bir takım şeylere göre hükmetmesi düşünülemez. Zaten Allah hükmünü vermiştir. Daha insanlara laf düşer mi diye düşünür bir Müslüman. Allah'ın haram kıldığı bir şey imzalayabilir mi bir Müslüman? Kendinde hiçbir zaman böyle bir yetki görmez hakiki Müslüman. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o meselede Müslüman olan kardeşleri hakkında Hazreti Yakub'un şeriatı dururken Melik'in şeriatına göre hükmetmesi düşünülemezdi. Böyle bir şey Yusuf'a yakışmazdı. O bir Müslüman idi ve bir peygamber idi. Kardeşleri Müslüman idiler. O halde onlar hakkında hüküm verirken Allah'ın dediği gibi hükmetmeliydi. Çünkü onlar Hazreti Yakub'un şeriatına tabiydiler. Madem ki onlar böyle idiler, o halde onlara o şekilde hükmetmeliydi. Ve öyle de hükmedecek bir makamdaydı. O halde demek ki bir memlekette bir Müslüman eğer cahiliye düzeni içerisinde bir yerlere gelmek istiyorsa, eğer orada Hazreti Yusuf'un makamı gibi bir makamda olacak, haramları imzalamayacak ve Allah'ın istediği şekilde hükmedebilecekse, Allah bir şey dediği zaman başkaları başka bir şey demişse onlara uymayıp Allah'a itaat edebilecekse ve orada hakim durumunda ise, işte o zaman Müslüman olanlara da Allah'ın dediği şekilde hükmedebilecek ise, o zaman o yetkileri, o makamı kabul etmesinde hiçbir mahsur olamaz. Ama o yetkiye, o makama geldiği zaman hakim olmayacak, mahkum olacak ise, Allah'ın dediği şekilde değil de başkalarının dediği şekilde hükmetmek zorunda kalacak ise, haramları imzalamak zorunda kalacaksa, işte o durumda o makamı kabul etmesi de düşünülemez. Allah'ın yapma dediklerini yapması düşünülemez. Haramlara imza atması düşünülemez. Tam bir iktidar sahibi olamayacaksa, o zaman o iktidarı kabul etmesi düşünülemez. Sadece hamallık yapacaksa, hamallıktan başka bir şey yaptırmayacaklarsa, sadece memleketin yolunu, yolağını yaptıracaklar, hamallığını yaptıracaklarsa, ama Allah'ın haramlarına da imza attıracaklarsa, işte o durumda o yetkiyi kabul etmesi de düşünülemez. Böyle yapanlar Hazreti Yusuf'u kendilerine örnek almasınlar. Hazreti Yusuf'un pozisyonunda değiller çünkü. Biri elma, biri armut. Elma ile armudu kıyaslamayalım. Teşbihte hata olmaz demiş atalar. Ya teşbihte hata yapmayacaksın demek bunun manası. Elma ile armudu kıyaslamayacaksın demek bunun manası. Sen kendin Hazreti Yusuf'un durumunda, pozisyonunda olmadığın halde ona göre kıyaslamayacaksın. İşte o da yaptı, ben de yapıyorum demeyeceksin. Çünkü sen onun pozisyonunda değilsin. Bir memleketten tedrici bir yöntem ile, kademeler ile Allah Azze ve Celle'nin istediği bir medeniyetin kurulması konusu başka bir konudur. Ama o kademeler izlerken haramlara düşerek o memlekette başta kalabilmek başka bir konudur. Haramlara düşmeden eğer ve Müslüman olanlara Allah'ın dediği şekilde hükmedebilecekseniz buyurun. İstediğiniz makama geçin. Eğer bazı insanlar hayır ben Allah'ın istediğini istemiyorum, Allah'ın hükmünü istemiyorum, ben başka hükümler istiyorum diyorlarsa, onlar da zaten ona layıktırlar demektir ve onlara o şekilde de hükmedebilirsiniz. Ama Allah'ın hükmünü isteyenlere başka hükümler ile hükmetmek zorundaysanız sizin durumunuz Hazreti Yusuf'a benzemiyor. Haramlara imza atmak zorundaysanız sizin pozisyonunuz Hazreti Yusuf'a benzemiyor. Boş yere kendinizi kandırmayın. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam babası Hazreti Yakup'un şeriatına da bir yol açmış oluyordu. Hem diktatörlük yapmamış oluyor, kanunların altında yapacağını yapıyor, kanunsuz davranmamış oluyordu. Aynı zamanda o memlekette yavaş yavaş artık Hazreti Yakup'un kanunları, Allah'ın ona vermiş olduğu vahyi gerçekleşmeye başlıyordu. Ve insanlar kademe kademe ona hazırlanıyorlardı. Demek ki eğer bu şekilde olabilecekse olabilir. Bunun dışında yollar ile, demek ki bunun dışında şartlar ile Hazreti Yusuf'un durumunda olmadığı halde kendini ona benzetenler yalnızca kendilerini aldatırlar. Onlar kardeşleri, yani Hazreti Yusuf'a demişlerdi ki ey aziz, sen iyi bir insansın, sen muhsinlerdensin. Dolayısıyla bizi rezil etme babamızın yanında. Biz babamıza söz verdik. Bu kardeşimizi geri ona teslim edeceğimize, sağ salim geri götüreceğimize söz verdik. İçimizden birisini al onun yerine. Biz senin yanına hizmetçi olalım, kölen olalım. Fakat bu kardeşimizi bize teslim et dediler. Halbuki Hazreti Yusuf'un zaten istediği kardeşiydi. O yüzden bunu kabul etmesi de mümkün değildi. Maazallah dedi. Böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırız dedi. Biz dedi ancak malımızı kimin yanında bulduysak onu sadece alırız. Onun dışında başkasını alacak olursa ona zulmetmiş oluruz. Halbuki biz zalimlerden değiliz dedi. Bu şekilde onların isteklerini kabul etmedi. Böyle bir şey mümkün değildir dedi. Ne Melik'in kanunlarına göre ne de Hazreti Yakup'un kanunlarına göre. Ben zaten size sormadım mı biraz evvel? Eğer birinizin yanında çıkarsa bizim o eşyamız hükmü nedir demedin mi? Siz de söylemediniz mi? Bizatihi o kişinin kendisidir. O kişi o kimin malını çaldıysa onun yanında alıkonulur demediniz mi? İşte ben de sizin dediğiniz gibi hükmediyorum. Şimdi neden itiraz ediyorsunuz? Bu şekilde Hazreti Yakub'a da aslında bir mazeret söyleyebileceklerdi kardeşleri. Çünkü Hazreti Yakup onlara şart koşmuştu. Bu oğlumu götürüyorsunuz ama bir şartla teslim ederim. Etrafınız çevrilmediği müddetçe oğlumu geri getireceksiniz. Eşkıya tarafından dağda etrafınız çevrilmediği müddetçe oğlumu geri istiyorum, bunu sözünü vereceksiniz Allah namına. Onlar da Allah namına söz vermişlerdi. İşte şimdi etraflar çevrilmişti. Şimdi artık Hazreti Yusuf'un elinden, Aziz'in elinden kardeşlerini kurtarmaları mümkün değildi. Ondan dolayı da babaların aslında verdikleri sözü de tutmuş oluyorlardı. Etrafları kuşatılmıştı. O yüzden artık kardeşlerini kurtaramıyorlardı. Aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği bu yol ile birçok maksatlar gerçekleşti. Hem Hazreti Yusuf bir ceberrut gibi davranmamış oldu. Bir diktatör gibi davranmamış oldu. Hem babası Hazreti Yakup'un şeriatı yavaş yavaş tatbik edilmeye başlanmış oldu. Hem de kardeşlerini babalarının gadabından kurtarmış oldu. Ey babamız ne yapalım, memleketin hükümdarı böyle emretti, biz ne yapalım diyebileceklerdi artık. Ama aynı zamanda da aslında üzüntülü olarak geri dönmek zorunda kalacaklardı. Çünkü biliyorlardı daha evvel Yusuf'a yaptıklarını. Şimdi de kardeşleri gitmişti, diğer kardeşleri. Üvey kardeşleriydi o Bünyamin. Fakat onların kardeşiydi sonuçta ve babalarının Yusuf'tan sonra en çok sevdiği çocuğuydu. Şimdi o gitmişti ellerinden. Şimdi nasıl cevap vereceklerdi babalarına? Utanıyorlardı kendilerinden. Allah Azze ve Celle o yaptıkları günahtan dolayı onlara çektiriyordu. Hatırlayın, geçen hafta da demiştim. Filistin'de öldürülen ya da zulmedilen insanlar, o Müslümanlar. Irak'ta şehit edilen 1 milyon insan, elleri ayakları kopartılan belki birkaç milyon insan, memleketleri başlarına yıkılmış olan insanlar, Çeçenistan'dakiler ve diğer dünyanın değişik yerlerindeki bütün Müslümanlar, onlar tembel tembel oturan, ümmeti Muhammed'i ayağa kaldırmaya çalışmayan, tembel ve korkak Müslüman kardeşlerin haklarını helal etseler bile, yine de bir de Allah'ın hakkı var. Allah Azze ve Celle'nin dediğini yapmayanlar, tembel tembel bir tarafta oturanlar, namazımı kılarım başka bir şeye karışmam diyenler, onların üzerinde Allah'ın da hakkı var. Filistin'de kafası kopartılan sana hakkını helal etse bile, İsrail hapishanelerinde zulüm gören, sonunda da mecnun hale getirilen Müslüman sana hakkını helal etse bile, Irak'ta namusu kirletilen bacın sana hakkını helal etse bile, bir de Allah'ın hakkı var. Onun hakkını nasıl ödeyeceksin? O milyonlarca şehit hakkını helal eder mi ayrı mesele? Hakkını helal etmeyeceğin hayattayken söyleyip sonra şehit olanlar da var. Nur bacı gibiler de var. Onlardan niceler hakkını helal etmeyecek. Ama hepsi hakkını helal etse bile, bir de Allah'ın hakkı var. Vazifesini yapmayanlar, korkak korkak bir kenarda oturanlar, Allah rızası için çalışmayanlar, yeni bir nesil meydana getirmekten başka çare olmadığını anladığı halde, Müslümanların uyandırılması gerektiğini, uyuduğumuzdan dolayı bunların başımıza geldiğini anladığı halde, cehaletimizden dolayı başımıza geldiğini anladığı halde, bu durumdan kurtulmaya çalışmayanlar, onlar Allah hesabını nasıl verecekler? İşte bakın burada Hazreti Yusuf kardeşlerinin hakkını helal ettiği halde Allah affetmedi. Allah Azze ve Celle çektirdi onlara. Onlara çektirdikçe çektirdi ve rezil oldular. Aslında daha ağırına layıktılar. Çünkü öz kardeşleri olmasa bile bir insan idi, üvey kardeşleriydi aynı zamanda. Yarının büyük insanı olacak olan bir kardeşleriydi. Hazreti Yakub'un çocuğuydu. Babalarına acı çektirdiler. Annelerine acı çektirdiler. Yusuf'u sevenlerin hepsine acı çektirdiler. Yusuf'a acı çektirdiler. Yusuf'un yıllarca hapishanelerde sürünmesine sebep oldular. Köle olmasına sebep oldular. Çok çektirdiler Yusuf'a. Şimdi Allah'ın onlara çektirdiği, onun yanında bir hiç kalır. Allah Azze ve Celle yine rahmetiyle muamele ediyordu aslında. Çünkü Yusuf onlar hakkını helal etmişti de ondan. Dediler ki ey aziz, sen bizden birini alsana onun yerine. Bizi babamıza rezil etmesen olmaz mı? Biz babamıza söz verdik, onu geri getireceğiz dedik. Şimdi onsuz gidersek nasıl hesap veririz babamıza? Hayır dedi Hazreti Yusuf Aleyhisselam, mümkün değil böyle bir şey. Henüz daha kendisini açıklamıyordu Hazreti Yusuf. Çünkü henüz daha o vakit gelmemişti. Onların daha fazla burunlarını sürtünmesi lazımdı yani tabiri caizse. Onların kalplerini daha yumuşaması lazımdı. Onların daha çok tövbekar olması lazımdı. Onların daha fazla musibetlerle karşılaşması ve kalplerinin daha da yumuşaması, daha da burunlarını sürtülmesi lazımdı. Nasıl ki mesela kibirli bir insan başına bazı hadiseler geldikçe, burnu sürtüldükçe kibrinden yavaş yavaş kurtulmaya başlar. Tevazuyu öğrenmeye başlar. Biri hiç olduğunu anlamaya başlar. Düne kadar burnu büyük adam, hiç kimsenin altında kalmayan, hep üste çıkmaya çalışan adam, her zaman herkesi haksızlık yapan adam, herkesi ezen adam, bir mütekebbir gibi, bir ceberrut gibi davranan adam, bir gün gelir mesela fakirleşir, bir gün gelir mesela zor durumlara düşer, yahut da öyle hastalıklar geçirir ki artık yerinden kalkamaz hale gelir, bir çocuktan yardım isteyecek hale gelir. Dünkü ceberrutun yavaş yavaş yumuşadığını görürsünüz. Dünkü diktatörün değiştiğini görürsünüz. Artık sesinin bile değiştiğini görürsünüz. Yavaş yavaş hali değişir. Dünkü diktatör yoktur artık karşınızda. Artık o halim selim bir insandır. Artık o bir çocuktan yardım isteyecek hale gelmiştir. İşte Allah Azze ve Celle adamın burnunu böyle sürter. Ve kibirli olanların kibrini böyle yerin dibine geçirir. Hazreti Yusuf'u çalmışlardı. Bir insanı çalmışlardı. Hem de babadan, anadan çalmışlardı. Zulümlere uğramasına sebep olmuşlardı. Aslında onlar bir hırsızdılar. Yusuf'un adamları onlara ey hırsızlar derken aslında isabet ediyorlardı. Çünkü onlar hakikaten de hırsızdılar. Evet, Yusuf'un tasını çaldıklarından dolayı değildi. Ama onlar aslında ondan çok daha kıymetli olan tas ne ki? Hazreti Yusuf'u çalmışlardı. Tas ne ki? Tas belki de Hazreti Yusuf'un makamını ifade ediyordu. Hükümdarın tası diyorlardı çünkü. Aslında Hazreti Yusuf belki de o kastediliyordu bu ifadeyle. Yani hükümdarın adaletinin gösteren o tas gibi olan Yusuf. Adaletin ölçüsü terazi olan Yusuf. Neyi arıyorsunuz? İşte onu arıyoruz. Hükümdarın tasını. Hükümdarın adalet ölçüsünü. Yani Yusuf öyle bir makamdadır ki Mısır'da öyle bir makama gelmiştir ki hükümdarın adaletini sağlamaktadır. O artık bir terazidir. Dolayısıyla adeta onu söylemiş oluyorlardı. Hükümdarın tası, hükümdarın ölçeğini arıyoruz. Yani Yusuf'u arıyoruz aslında biz. Sizin o çaldığınız Yusuf'u, tastan çok daha kıymetli olan, hükümdarın adaletini sağlayan, memlekette adalet ondan soruluyordu çünkü. İşte onu arıyoruz biz. Tabii onlar bunu anlamadılar. Ey hırsızlar dendiği zaman da anlamadılar. Belki ey hırsızlar diyen kimseler de bilerek söylemiyorlardı. Büyük ihtimalle de onlar onu kastetmiyorlardı aslında. Ama Hazreti Yusuf biliyordu. Ve neden kardeşlerim hırsız dediniz de demedi. Çünkü onlar hakikatte hırsızdılar. Yusuf'u çalmışlardı. Maldan çok daha kıymetli olan hem de büyük bir insanı çalmışlardı. Masum bir çocuğu çalmışlardı. Ve Hazreti Yusuf'a yaptıklarını belki o anda hatırladılar. Dediler ki babamız zaten bizi daha evvelkinde anlamıştı yalan söylediğimizi. Şimdi Bünyamin'in de böyle olduğunu söylediğimiz zaman babamız bize inanmayacak. Bu defa doğru söylüyorsak da bize inanmayacak. İşte o yüzden ey hükümdar diyorlar, yalvarıyorlardı. Ne olursun bizden birini al da onu bize geri teslim et, götürelim babasına teslim edelim. Zaten daha evvelden suçluyuz yani demek istiyorlardı ama bunu ifade etmiyorlardı. Götürelim belki babamız bizden şüphelenir. Ve işte bunu kabul etmeyince Hazreti Yusuf Aleyhisselam falan mesteyesu minhu halasu neciyye. Bundan ümitsizleşince yani baktılar ki Yusuf kabul etmiyor, hükümdar kabul etmiyor. O zaman bir kenara çekildiler fısıldaşarak. Tenhaya çekildiler, konuştular kendi aralarında. قَالَ كَبِيرُهُمْ Onların büyükleri onlara dedi ki, أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِقًا مِنَ اللّٰهِ Bilmiyor musunuz dedi, babanız sizden Allah namına söz almıştı, hani hatırlayın. Allah namına sizden söz almıştı babanız Yakup. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ Hatırlayın daha evvel Yusuf hakkında da ne yapmıştınız? Hatırlayın o anı hatırlayın. Şimdi Bünyamin'in başına geldi. Biz daha evvel Yusuf'a yaptığımızı yaptık, siz de yaptınız, ben de yaptım. Ama ben o zaman bari öldürmeyin demiştim, siz öldürecektiniz yoksa. Ben engellemeye çalıştım ama o bu kadar engelledim. Aslında o da tabii Yusuf'u o zaman kıskanıyordu. Ama öldürülmesine de razı olmamıştı. Sonuçta kardeşiydi. O zaman engel olan kimsenin bu büyükleri olduğu rivayet edilmektedir. İşte o yüzden bu büyükler şimdi böyle konuşuyor. Hatırlıyor musunuz diyor. Babanıza söz verdiniz, Allah namına yemin ettiniz. Eşkıya tarafından etrafını çevrilmedikçe onu geri getirecek, teslim edecektiniz. Şimdi durumunuz bu. Ve bir de hatırlayın Yusuf'a ne yapmıştınız daha evvel. Onu da hatırlayın. Ne yapmıştık demiyor da ne yapmıştınız diyor. Yani sanki kendisi o işin içinde değilmiş gibi konuşuyor. Hatırlayın diyor o vakti falan ebrahal art hatta ye'zenali ebi. Ben dedi buradan zerre kadar ayrılmam. Babama rezil olmak istemiyorum. Ta ki babam bana müsaade edene kadar buradan ayrılmayacağım. Babamdan bir haber gelene kadar gel evladım seni affettim. Senin bir kabahatin yok biliyorum deyinceye kadar. Ben babamın yüzüne bakamam. Hem Yusuf'a yaptık yapacağımızı. Zaten babamız da biliyordu bizim yalan söylediğimizi. İnandı mı sanki? Çünkü Yusuf'un gömleğe diye götürdüğümüz o gömlekte yırtık bile yoktu, hata etmiştik, gömleği bile yırtmamıştık. Babamız hatta o zaman demişti hatırlayın. Bu ne kadar halim selim bir kurtmuş ki gömleği bile yırtmadan benim oğlumu yemiş. Bizim yalanımızı anlamıştı babamız hatırlayın. Şimdi babamıza ne yüzle çıkacağız karşısına? Ben dedi gelmiyorum. Babam bana müsaade edene kadar buradan bir yere ayrılmıyorum. اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهِ لِي Yahut da Allah benim hakkımda bir hüküm verene kadar. İsterse Allah benim idamımı hükmetsin. Neyi hükmederse hükmetsin Allah'ın hükmüne razıyım. Allah azze ve celle benim hakkımda babama bir vahiy indirene kadar. Çünkü babası bir peygamberdi ve ona vahiy gelmekteydi. Ama Allah azze ve celle Hazreti Yusuf'un yerini ona söylemiyordu. Hazreti Yakup bir peygamber olduğu halde Allah Azze ve Celle ile bazen Allah'tan kendisine haber gelen bir peygamber olduğu halde kendisine vahiy geliyordu ama yine de o ey Rabbim benim oğlum nerededir bana bildir diye dua etmemişti. Böyle bir rivayet bilmiyoruz. Büyük insanlar böyle davranırlar. Bilirler ki Allah'ın kaderidir bu. Kaderlerine razı olurlar. Fesabrun cemil derler. Bir sabr cemil ile sabrederler. İnsanlara şikayetçi olmazlar. Rablerini, Allah'ı insanlara şikayet etmezler. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam böyle davranmış idi. Ve şimdi Hazreti Yakup'a ya Yakup onlara o oğlunu affedecek, bunu haber edecek, gel evladım diyecek, sen affettim gelebilirsin diyecek. Yahut da Allah hükmedecek, Hazreti Yakup'a vahiy gönderecek. Senin filan oğlun suçsuzdur yahut da suçludur diyecek. Ya onu öldürt diyecek ya da onun elini kestir diyecek ya da bağışla diyecek. Her ne diyecekse Allah hakkında hüküm verinceye kadar ben buradan bir yere ayrılmam asla diyordu. Ve huve hayru hakimin. Ve o Allah azze ve celle hayru hakimindir. Hakimlerin en hayırlısıdır. Kanun koyanların en hayırlısıdır. Çünkü Allah insanlardan daha iyi bilendir. Madem ki hayrul hakimindir. Madem ki aleyhissallahu bi ahkemil hakimin buyurulmuştur. O halde onun dediği olmalı. Madem ki hayrul hakimin odur. İnsanlar bir kanun koyduğu zaman hatta insanları bozarlar. Her zaman o kanunlar insanlara yarayışlı olmaz. Bazen tam tersine insanların bozulmasına sebep olur. Memleketin gidişatını daha da bozar. Bir kanun koyarlar sonucunu bilmezler. Çünkü onlar insandırlar gaybı bilmemektedirler. Ve çünkü onlar insanı da tanımamaktadırlar.
İnsanın neye ihtiyacı var insan nefsi? İnsana neyi fısıldamaktadır? Ve insana nasıl bir kanun lazımdır? Nasıl bir medeniyet lazımdır onu da bilemezler. İşte ondan dolayı onların kanunları insanları bozdukça bozar. Kardeşi kardeşe düşman eder. Memlekette içkiyi, kumarı, faizi, zinayı çoğaltır. Aile diye bir şeyin kalmamasına sebep olur. Terbiye-i namusu kaldırır. Hırsızlığı çoğaltır. Her türlü günahı, toplumları medeni olmaktan çıkartan her türlü pisliği çoğaltır. Kanun diye koyarlar. İnsanlara iyilik zannederler belki. Halbuki insanı tanımadıklarından dolayı belki de zarar verirler. Olmadı derler, başka bir iğne vururlar, başka bir kanun koyarlar. O da faydalı olmadı derler, başka bir kanun koyarlar. İnsanları kobay gibi, memleketi kobay gibi kullanırlar. Her gün bir kanun, her gün bir kanun. Olmadı baştan, olmadı baştan. Bu insanlar sizde elinizde bir fare midir? Bir kobay gibi kullanıyorsunuz insanları. Sonunda da hiçbir şey olmuyor. Her gün çeşit çeşit kanunlar koyduğunuz halde memlekette hiçbir şey yoluna girmiyor. Ne terör belası bitiyor, ne hırsızlık, ne namussuzluk. Hiçbir şey, hiçbir kötülük bitmiyor, her gün artıyor. Her gün polisiye tedbirleri arttırdığınız halde, her gün polis sayısını arttırdığınız halde, yine de hiçbir şey halledemiyorsunuz. Her gün yeni kanunlar, her gün yeni yeni iğneler vuruyorsunuz insanlara. Bugüne kadar ne sağladınız ki bundan sonra ne sağlayabileceksiniz? Alex Carroll'ın dediğini hatırlayın. Dünya çapında bir doktor idi ve dalında otorite idi. Yazmış olduğu kitabıyla da Nobel ödülü almıştı, hatırlayın. O adam ne diyordu? İnsan üzerinde uzman olarak, dünya çapında otorite olarak kabul edilen bu adam, açıkça itiraf ediyoruz ki diyordu, biz insanı tanımıyoruz. Biz insanı tanımıyoruz. Biz maddeyi tanıyoruz. Maddeyi çözebiliyoruz çünkü maddeyi çözmek kolaydır. Çünkü maddenin ruhu yok. Biz madde üzerinde hakim olduk çünkü madde üzerinde hakim olanlar para kazanıyorlar. Köşeyi dönüyorlar, o yüzden biz fizik ilimlerine önem verdik. Metafiziği ihmal ettik, psikolojiyi de ihmal ettik, sosyolojiyi de ihmal ettik. Çünkü onlar bize para kazandırmıyordu. Ve çünkü biz insan denen karışık varlığı çözemiyoruz. Ama madde daha kolaydır, maddeyi çözüyoruz. İşte ondan dolayı bizim kurduğumuz medeniyet insanlara zarar verdi dedi. Evet, bu kitabıyla bütün Batı tarafından takdir edildi ve ödül aldı. Bu sözü söylediği zaman bir Müslüman bugün belki mahkemelik olur. Ama o çok sevdikleri, hayran oldukları Batı'da bu adama ödül verdiler. Biz insanı tanımıyoruz. Bizim koyduğumuz kanunlar insanlara zarar veriyor. Bizim kurduğumuz medeniyet insanlara zarar veriyor dediği zaman o ödül alıyor. Burada belki birisi bunu söylese belki de mahkemelik olur. Evet, Allah Azze ve Celle hayrul hakimindir. Onun dışındakiler hata ederler. Allah Azze ve Celle'dir ki hata etmeyen. Bir tek O'dur hata etmeyen. Söyler misiniz? Eleysallahu bi ahkemil hakiminin cevabı nedir? Allah Azze ve Celle hakimler hakimi değil midir sorusunun cevabı nedir? Bela değil midir? Evet, Allah Azze ve Celle hakimler hakimidir dememiz gerekmiyor mu? İşte burada da hayrul hakimin buyurulmuş. Allah hakimlerin en hayırlısıdır. Hükmedenlerin en hayırlısıdır. Neden? Çünkü o insanı yaratmıştır ve insan ihtiyacını en iyi bilen odur. Ve o yetkili olandır. Madem ki dünya onundur, onun dediği olmalı. Sadece gökler mi Allah'ındır ki göklerde Allah'ın dediği olsun da yeryüzünde Allah'ın dediği olmasın, insanların dediği olsun? Gökleri Allah yaratmış da acaba yeryüzünü insanlar mı yaratmış? Hayrul hakimin olan Allah değil de insanlar mıdır, yoksa biz mi bilmiyoruz? Kur'an acaba yanlış mı söylüyor? Hayrul hakimin olan Allah'tır derken acaba Allah yanlış söylüyor da yoksa şöyle mi söylemeliydi? İnsanlar daha da güzel hükmederler. İnsanlardır. En güzel hükmeden mi demeliydi acaba Allah? Acaba insanlar benden daha iyi biliyorlar mı demeliydi Allah? Acaba Allah yanlış mı söyledi, haşa? Hayrul hakimin değil midir yoksa? Allah'ı rafa kaldıranlar, kriterlerini Allah'tan almayanlar, Allah bilmez biz daha iyi biliriz diyenler, hayrul hakimin olduklarını iddia etmiş oluyorlar. Bu şekilde söyledi onlara kardeşlere, büyüklere, gidin dedi babanızın yanına böyle söyleyin. Ben dedi buradan ayrılmam, babamın yanına çıkacak yüzüm yok. İrci'u ile ebikum. Gidin dönün babanızın yanına. Fekulu deyin ki ya ebene, ey babamız innem leke sarak. De ki, deyin ki babanıza, senin oğlun çaldı biz ne yapalım? Senin oğlun hırsızlık yaptı deyin. Ve me şehitne illa bime alimne. Deyin ki biz başka bir şey bilmiyoruz, sadece şahit olduğumuz şeyden başka bir şey bilmiyoruz, gördüğümüzden başka bir şey bilmiyoruz. Biz onun heybesinden çıkartıldığını gördük, biz bunu biliyoruz. Ama o heybeye birisi mi koydu bilmiyoruz. Biz gaybı bilecek değiliz. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Biz gaybın muhafızları değiliz, acaba ne oldu gerçekte onu bilemeyiz. Böyle söyleyin babanıza. Evet, o anda Hazreti Yusuf onlara sorduğu zaman hatırlayın. Eğer sizden birinizin heybesinde çıkarsa benim tasım, bunun hükmü nedir dediği zaman onlar şöyle söyleseydiler. Sizin kanunlarınıza göre neyse öyle hükmedin deseydiler, işte o zaman bu gerçekleşmeyecek, Hazreti Yusuf'un yanında kalmayacaktı Bünyamin. Allah onlara bunu söyletmedi. Aynı zamanda Bünyamin'in tası, Bünyamin heybesinden o tas çıktığı zaman şöyle söyleyebilirlerdi. Bir insanın heybesinden bir tas çıkmıştır diye hemen nasıl oldu ona hırsız dersiniz. Ya bir başkası koyduysa onun heybesine de diyebilirlerdi. Allah dedirtmedi onlara bunu, söyleselerdi haklı olurlardı aslında. Ama Allah Azze ve Celle onları konuşturtmadı. Hatta diyebilirlerdi ki ey Melik, ey Aziz, daha evvel biz buraya yine gelmiştik. Sen bizim heybelerimizi zahirelerle, erzakla doldurtmuştun, bizi göndermiştin. Ve biz memleketimize vardığımız zaman heybelerimizi açtığımızda sana verdiğimiz paraları geri heybelerin içinde bulmuştuk. Biz o zaman hırsız mıydık? Hayır, hırsızlık yapmamıştık ama sen koymuştun. Sen heybelerimizin içine koydurmuştun paramızı geri. Şimdi aynısını yine sen yapmış olamaz mısın? Yahut da bir başkası yapmış olamaz mı diyebilirlerdi. Ama diyemediler. Allah dedirtmedi. Allah çünkü öyle olmasını istiyordu. Onların söyleyememesini istiyordu. Allah'ın dediği gerçekleşir. Aslında böyle söyleseydiler Hazreti Yusuf'un planı suya düşmüş olacaktı. Ama Allah Azze ve Celle onlara söyletmeyecekti. Çünkü Allah Hazreti Yusuf'un yanında kalmasını istiyordu artık Bünyamin'in. Artık kardeşine kavuşmasını, üzüntüsünün biraz azalmasını istiyordu. Hem de daha sonra zaten hep beraber, babalarıyla beraber geleceklerdi. O olaylar da gerçekleşecekti. Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde kader cereyan edip gidecekti. Böyle söyleyin babanıza. Deyin ki biz ne bilelim, böyle böyle oldu işte. Biz onun heybesinden çıkartıldığını gözümüzle gördük. Bildiğimizden başka bir şeye şahitlik edemeyiz. Biz bunu böyle gördük. Onun heybesinden çıkartıldığı zaman da hemen onu suçlamışlardı, hatırlayın. Zaten demişlerdi bunun kardeşi vardı zamanında, yani Yusuf'u kastediyorlardı. Yusuf'a söylüyorlardı, halbuki onu tanımadıkları için böyle iftira atıyorlardı. Zaten bunun kardeşi de vardı eskiden. O da böyle bunun gibi hırsızlık yapmıştı, baba ana bir olan kardeşi. Bu bizim üvey kardeşimizdir zaten. Analarımız ayrıdır. Bunun esas öz kardeşi vardı daha evvel. O da böyle bunun gibi çalmıştı deyip Yusuf'a iftira atmışlardı. Yusuf Aleyhisselam onların o kötü durumundan dolayı onları bağışladı ve içine attı. Onlara ben Yusuf'um, ne biçim iftira atıyorsunuz demedi. Çünkü daha söylemesinin vakti gelmemişti. Onlar daha çok pişman olacaklar, daha çok burunları sürtülecek. Ve işte o zaman daha çok tövbekar olarak geleceklerdi. Daha tövbekar olarak gelsinler diye daha bu olayın devam etmesi lazımdı. İşte o zaman hemen Bünyamin'i suçlamışlardı ve bu bizim kardeşimizdir. Neden buna böyle söylüyorsunuz? Bunun heybesinden böyle bir şey çıktıysa bile nereden onun çaldığını hükmediyorsunuz da diyebilirlerdi. Ama hiç kardeşlerini savunmadılar. Hala onu üvey kardeş olarak görüyorlardı. hala pişman olmuyorlardı. Hala anlamak istemiyorlardı. Ve işte o zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam da kardeşini alıkoymuştu ve büyük kardeşler de bu dediklerini demişti. Ve ona deyin ki, babamıza deyin ki, وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ اَلَّتِ كُنَّ ف۪يهَا Ey babamız deyin, istersen bize inanmıyorsan memlekete sor. Bu içinde bulunmuş olduğumuz şehre sor, Mısırlı insanlara sor. Böyle söyleyin babanıza, وَالْعِيرَ اَلَّتِ اَقْبَنَّ ف۪يهَا Ve o kafileye de sor, içinde gelmiş olduğumuz o kafileye de sor. İşte bu koca kafile hepsi gördüler, şahit oldular. Onlara sor bize inanmıyorsan. Babanıza böyle söyleyin, belki sizi bağışlar. Ve inna lesatikun. Bunu da ilave edin. Biz doğruyuz, biz sadığız deyin. Yalan söylemiyoruz deyin. Babanıza garanti verin. Geldiler bunu söylediler Hazreti Yakub'a. Abilerinin onlara öğütlediği şekilde babalarını anlattılar. Ey babamız dediler, biz böyle gördük. Başka bir şey bilmiyoruz. Böyle gördük biz dediler. Ne yapalım, işte gördüğümüz budur. Demek ki bizim kardeşimiz çalmış dediler. Hükümdar da onu yanında alıkoydu. Bizim şeriatımıza göre hükmetti dediler. Fakat Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında onların yine bir hata içinde olduğunu da anlamış idi. Evet, belki bu sefer Bünyamin'i kuyuya atmamışlardı Yusuf'u attıkları gibi. Fakat aslında gene atmışlardı. Bu sefer başka bir kuyuya atmışlardı Bünyamin'i. Bu da iftira kuyusuydu. Savunabilirlerdi kardeşlerini. Hayır, bizim kardeşimiz ağırbaşlı, vakarlı bir insandır. Bizim kardeşimiz sadık bir insandır. Bizim kardeşimiz böyle bir şey yapmaz. Mutlaka birisi bunu yapmıştır diyebilirlerdi. Ama hemen kardeşlerini satıverdiler. Kardeşlerinin heybesinden çıktı ya nasıl olsa, artık kendileri üzerindeki şüpheleri tamamen kaldırabilmek için. Yani biz yapmamışız, bak gördün mü? Bak kardeşimiz yapmış, yani bizim bir kabahatımız yok demek istediler. Hemen kardeşlerini satıverdiler, kardeş olmayanlar. Kardeşlerini satanlar, dava arkadaşlarını satıverenler, onları yalnız bırakıverenler gibi. Davalarını bırakıp gidenler, davalarını satanlar, onlar bilsinler ki namusunu satanlardan da namussuzdurlar. İnsanın davasını satması demek ne demek? Dava arkadaşlarını satması demek ne demek? Bir tek namus mu satılıyor? Dava da satılır. Bir tek namus satmanın mı günahı var? Dava satmanın günahı yok mudur? Dava Allah'ın davası. O namusun Allah'ın kulu ise, bu dava da Allah'ın davası. Senin namusun Allah'ın bir kulu ise, dava arkadaşların da Allah'ın kulları. Onları da satamazsın. İşte onlar kardeşlerini satıverdiler. Dediler ki zaten bunun kardeşi de böyle hırsızlık yapmıştı. Yani bu da yapabilir demek istiyorlardı. İşte bunu anladığından dolayı Hazreti Yakup Aleyhisselam dedi ki, قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ اَمْرًا Dedi, aslında öyle değil. Dediğiniz gibi değil. Aslında sizi yine nefsiniz kötü bir işe sürüklemiş. Hatırlayın, bu sözü daha evvel Yusuf'un kanlı gömleğini getirdikleri zaman da söylemişti. Yusuf hakkında yalan söyledikleri zaman da, Yusuf'u kurt yedi babamız dedikleri zaman da bu sözü söylemişti. Tam tersine demişti, nefsini sizi kötü bir işe sürüklemiş. Yusuf'un başına böyle bir şey gelmedi, nefsiniz size bunu yaptırdı demişti. Şimdi aynı şekilde nefsiniz size bunu yaptırdı diyor Hazreti Yakup. Halbuki bu sefer Hazreti Yakup bu sözünün manası ne olabilir? Daha evvel hadi Yusuf'u kuyuya atmışlardı, manası oydu. Yalan söylüyorsunuz demek istiyordu, Yusuf ölmedi. Ve Yusuf'u kurt yemedi, siz bir şey yaptınız. Şimdi peki neyi demek istiyordu Hazreti Yakup? Nefsiniz sizi kötü bir işe sürüklemiş derken, onlar yapmadı ki, onlar Bünyamin'e iftira atmadı ki. Şimdi neyi söylemek istiyor Hazreti Yakup? Neden oğullarına bu sözü söylüyor? Nefsiniz sizi kötü bir işe sürüklemiş. Ne demek istiyordu? Yani dün Yusuf'u kuyuya atan sizler, şimdi de Bünyamin'i kuyuya attınız, onu terk ediverdiniz. Halbuki bana söz vermiştiniz. Eşkıya tarafından çevrilmediniz müddetçe bırakmayacaktınız. Eşkıya mı çevirdi etrafınızı? Neden kardeşinizi savunmadınız? Neden o bizim kardeşimizdir, böyle bir şey yapmaz demediniz? Onun zaten bir kardeşi vardı eskiden, o da yapmıştı dediniz. Ve hükümdara bunu ikna etmeye çalıştınız. Kardeşinizi kuyuya attınız, Yusuf attığınız gibi şimdi Bünyamin'i kuyuya attınız. Ben savvalet lekum enfusukum emra. Aksine öyle değil. İş öyle değil, anlattığınız gibi değil. Bünyamin çalmamıştır, benim oğlum hırsızlık yapacak adam değil. Benim oğlum böyle bir şey yapacak insan değil. Bir peygamberin çocuğu hırsızlık yapar mı? Belki kafir olur ama bir peygamberin karısı namussuzluk yapmaz. Allah Azze ve Celle bir peygamberi böyle rezil etmez. Benim oğlum bir peygamberin çocuğu böyle bir şey yapmaz. Siz de çocuğu, o çocuğumu, kardeşinizi savunmalıydınız. Savunmadınız, onu da kuyuya attınız, geldiniz. Fe sabrun cemil. O halde bana bir sabr-ı cemil lazım artık dedi. Sabr-ı cemil nedir peygamberimize sorulmuş da buyurmuş ki içinde şikayetin olmadığı sabır. İnsanlara Allah'ı şikayet etmediğiniz sabır. Herkese anlatıp da şöyle oldu böyle oldu diye bin kişiye anlatmadığınız sabır. Ah vah etmediğiniz sabır. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam böyle söylüyordu. Fesabrun cemil. Bu durumda bana bir sabr-ı cemil lazım. Daha evvel de bunu söylemişti Hazreti Yusuf'un. Yusuf kur, Yusuf'u kurt yedi dedikleri zaman da böyle söylemişti. Bana bir sabr-ı cemil lazım demişti. Başka türlü bu yük kaldırılmaz yani. Başka türlü bu acı çekilemez yani. Bir sabr-ı cemil lazım bana. Ama bu sabr-ı cemil bir kenarda tembel tembel oturmayı da gerektirmiyor. Esallahu en yetiyeni bihim cemi'a. Dedi ki umulur ki Allah Azze ve Celle hepsini birden geri getirir bana. Hala ümitliydi Hazreti Yakup. Belki hepsini birden yani hem Yusuf'u hem Bünyamin'i hem de o ben babamın yanına gidemem utanırım diyen o büyük kardeşler Rubil adındaki o diğer çocuğunu. Umarım ki Allah Azze ve Celle üçünü de bana geri getirir. Çoğul ifade kullanıyor. Bihim ifadesi ile yani oradaki zamir, him zamiri yani hum tek başına söylendiğinde makabli meksur olduğu zaman bihim olarak okunan diğer hallerde fetha olduğu zaman makabli madmum olarak okunan o zamir aslında çoğul ifadesi olan o zamir üç kişiyi en az ifade eder. Arapçada çoğul en az üç kişidir. Bizim Türkçemizde iki kişi de çoğul sayılır. Arapçada ise üç kişiden aşağısına çoğul ifadeler kullanılmaz. Burada Hazreti Yakup Aleyhisselam çoğul ifade kullanıyor. Bu en az üç kişi ifade eder. Dolayısıyla Yusuf'u, Binyamin'i ve Rubil'i kastediyordu. Umarım ki diyordu Allah Azze ve Celle hepsini bana geri getirir. Ve diyordu ki innehu huvel alimul hakim. O Allah Azze ve Celle alimdir ve hakimdir. Her şeyi bilendir, onlar nerededir biliyor. Hakimdir, hikmetle hükmeder, mutlaka bunun sonunda bir şey olacaktır. Mutlaka bir şey olacak bunun sonunda. Hele bakalım ne olacak. Allah Resulü Hazreti Yakup Aleyhisselam biliyordu, bir şey olacak. Bu işler boşuna olmuyor. Bir şeyler oluyor. Ama ne oluyor hala tam anlayamıyordu. Fakat peygamberlik gözüyle bir şeyler olduğunu hissediyordu. Bir şeyler olacak ve hepsi tekrar gelecekler. Belki de hatırlıyordu Hazreti Yusuf'un rüyasını. Hani hatırlayın. Demiştik daha çocukken 14 yaşlarında mıydı? Daha mı küçüktü? Büyük ihtimalle daha küçüktü o rüyayı gördüğü zaman. Ra'aytu ahada aşara kevkebe ve şemse vel kamer ra'aytuhum li sacidin demişti babasına. Babacığım rüyamda gördüm ki 11 tane gezegen, yıldız değil, kevkep diyor ayette, necim demiyor. Yani ışığı kendinden olmayan, necim yani yıldız ışığı kendine olan güneş gibi. Ama kevkep ise ışığı kendinden olmayan güneşlerden, necimlerden ışığını alan. O gök cisimlerine deniyor. O 11 tane gezegen, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm ey babam. Öyle söylemişti, daha çocuktu o zaman. Hazreti Yakup anlamıştı. 11 kardeşi
anası ve babası yani güneş ve ay gidecekler Yusuf'a secde edecekler ileride. O günler gelecek biliyordu Hazreti Yakup. O yüzden hep ümit içerisindeydi. Hiçbir zaman ümidini kaybetmemişti. Hiçbir zaman ümidini kaybetmedi ve daima bekliyordu. O gün ne zaman gelecek? Bir şeyler olacak. Oğlum böyle bir rüya görmüştü. Ben 11 gezegenin, güneşin ve ayın bana secde ettiğini gördüm ey babam demişti. Ondan anlamıştı Hazreti Yakup. Oğlu büyük adam olacaktı ileride. Gidecekler ona secde edecekler de hep beraber ailecek. Ama henüz o gün gelmemişti. Fakat biliyordu o gün gelecekti. İşte o yüzden diyordu ki umulur ki Allah Azze ve Celle hepsini bana geri getirir. Hepsini geri getireceğini ümit ediyorum. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ Ve onlardan yüz çevirdi. Baktı ki anladıkları yok onların. Baktı ki anlamıyorlar, konuşup duruyorlar boş boş. Onlarla zaman geçirmeyi uygun bulmadı. Büyük insanların hali budur. Bazı küçükler büyüklerin halini anlamadığı zaman onlarla konuşmak isteği duymazlar artık. Çünkü ne kadar anlatsalar da anlamayacaklar, bunu görmüşlerdir. Ne kadar anlatsa da anlamayacağını anladığı zaman bir büyük artık konuşmayı keser. Çünkü anlaşılmayacağını anlamıştır. Ve anlaşılmamak çok zor bir şeydir. İnsanlar tarafından anlaşılmamak çok zordur. Neyse ki Allah vardır da Allah anlamaktadır. İnsanı sadece rahatlatan Allah'ın, Rabbul Alemin'in anlıyor olmasıdır. Rabbul Alemin olmasaydı, onun anladığını bilmeseydi bir büyük dayanamazdı. Büyüklerin hali zordur. Anlaşılmazlar çünkü ekseriyetle. İşte o yüzden ve tevelle anhum onlardan yüz çevirdi. Ve kâle ya esefe ala Yusuf dedi ki ah Yusuf ya esefe ifadesi aslında ya esefi demek. Fe'den sonra gelen ye biçiminde yazılan aslında elif olan elif-i maksura olan o harf aslında ye'den mütekellim yasından bedeldir. Yani ya esefi demektir aslında. Ya esefe ifadesi ya esefi yani ey şiddetli hüznüm ey benim derdim demek. Esefi esef bilirsiniz esef olsun derler bazen hani hüzünlerini ifade ederken yazıklar olsun manasında da kullanılır bazen. Hüzün ifadesidir. İşte burada Hazreti Yakup sanki esefle konuşuyor. Sanki hüzünle konuşuyor. Sanki hüzün bir insandır da ona hitap ediyor. Ya Esefi, ya Ömer demek gibi bir şey bu yani. Ya Ahmet, ya Muhammed demeye benziyor. Sanki bir insanla konuşuyor. Ya Esefi, ey hüznüm. Sanki bir insanla konuşuyor. Ya Esefe ala Yusuf dedi. Vah Yusuf'a dedi. Vah Yusuf'a. Yazık oldu Yusuf'a dedi. Halbuki Yusuf yıllar evvel gitmişti elinden. Hesaplar yaklaşık hesap edecek olursak 20-25 seneden aşağı değil. Hazreti Yusuf ondan uzaklaşalı. Ama hala Yusuf deyip duruyordu. Halbuki şu anda taze olan acı Bünyamin'in acısıydı ve büyük oğlunun Rubil'in acısıydı. Onlar da elinden gitmiş olanlar. Yusuf çok gerilerde kalmıştı. Ama sanki şunu söylüyordu. Ya Esefi, ey hüznüm, ey derdim, ey Yusuf'um, sen yanımda olsaydın bütün derdim hallolurdu. Sen olsaydın onları unuturdum. Ya Esefi, ey benim derdim, ey benim hüznüm, ne kadar üzüldü Hazreti Yakup dediler, sordular peygamberimize. Daha doğrusu peygamberimiz sordu Cebrail'e. Efendimiz anlatıyor yani. Cebrail dedi ki 70 ananın üzüntüsü kadar ya Resulallah. O kadar üzüldük Hazreti Yakup. Sonunda gözler kör oldu. O kadar üzüldük. Ne kadar üzüldü dedi Efendimiz. Dedi ki 70 anne kadar üzüldü. Büyüklerin derdi büyük oluyor. Büyüklerde öyle büyük bir kalp oluyor ki
Başkalarının sevemediği kadar sevebiliyor. Başkalarının üzülemediği kadar üzülebiliyor. Başkalarının sevinemediği kadar da sevinebilirler büyükler. Büyüklerin hali böyledir. Onlar aslında bir taraftan sabır küpüdürler. Ama onların sabır cemil diyebilmeleri aslında üzülmediklerinden değil, onlar başkalarından daha çok üzülebilecek bir kalbe sahiptirler. Başkalarından daha çok acı çektiği halde onlar kadar çekmiyormuş gibi ah vah etmeden bir kenarda durabilmek, sadece halini Allah'a arz edebilmek, böyle bir teslimiyet Hazreti İbrahim'i büyük yapan kıldığı namazı mıydı? Böyle volkanlar onun içinde kaynadığı halde dışarıdan belli etmemek, işte insanı büyük yapan bu çok namaz kılmak değil. Allah ona teslim ol dediği zaman dedik Rabbul Alemine teslim oldum. Bir kul ben o kadar dua ettim de Allah duamı kabul etmiyor derse duası reddedilir, suratına çarpılır. Büyüklerde öyle büyük bir kalp oluyor ki başkalarını sevemediği kadar sevebiliyor. Başkalarının üzülemediği kadar üzülebiliyor. Başkalarının sevinemediği kadar da sevinebilirler büyükler. Büyüklerin hali böyledir. Onlar aslında bir taraftan sabır küpüdürler. Ama onların sabır cemil diyebilmeleri aslında üzülmediklerinden değil, onlar başkalarından daha çok üzülebilecek bir kalbe sahiptirler. Büyüklerin hali. Ama onlar belli etmezler. Bakan belki de onu çok da üzülmüyor, biraz daha sakin bir insan gibi görür. Halbuki onun içinde volkanlar kaynamaktadır. Ama zaten büyüklük de odur. Böyle volkanlar onun içinde kaynadığı halde dışarıdan belli etmemek. İşte insanı büyük yapan bu çok namaz kılmak değil. Çok oruç tutmak değil, saç sakal değil, çarşaf değil. İnsanı büyük yapan işte böyle zamanlarda böyle bir sabır gösterebilmek. Başkalarından daha çok acı çektiği halde onlar kadar çekmiyormuş gibi ah vah etmeden bir kenarda durabilmek, sadece halini Allah'a arz edebilmek, böyle bir teslimiyet Hazreti İbrahim'i büyük yapan kıldığı namazı mıydı? Siz de ben de ondan daha çok namaz kılabiliriz. Ne önemi var ki? Daha çok oruç tutabiliriz. Ne önemi var ki? Ama iskale lehu rabbuhu eslim. Kale eslamtu li rabbil alemin. Allah ona teslim ol dediği zaman dedik Rabbul Alemine teslim oldum. Oğlunu kestese tamam ya Rabbi diyebilecek bir teslimiyet. İşte insanı büyük yapan bu çok namaz kılmak değil. Namazın yeri tabii ki önemli ama namaz kılandan namaz kılana fark olmayacak mı? Nasıl fark olacak? Nasıl insanlar derece derece olacaklar? İşte bu teslimiyetlerine göre derece derece olacaklar. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam da bu şekilde büyük bir teslimiyet gösteriyordu. Ve sabrın cemil diyordu. Rabbim bana hepsini geri getirecektir. Ama yine de öyle üzülüyordu ki, öyle üzüldü ki ya esefe dedi. Ya esefe ala Yusuf, vah Yusuf'a. Hatırlıyordu, 25 sene geçmişti yaklaşık. Ama sanki dün gibi 25 yıldır ağlıyordu. Bünyamin elinden gidiyordu, yo Yusuf diyordu. Rubin gidiyordu, Yusuf diyordu. Ne oluyorsa o güne Yusuf diyordu. Ya Esefe, ya Esefi yani. Ey hüznüm, yani sanki Yusuf'a sesleniyor. Ey Yusuf der gibi. Sensin benim derdim. Sen olsan yani, aslında öbürler de zaten var gibi olurlar yanımda. Sanki senin gelmenle, sanki sen aslında benim bütün hüznüm sensin. Sanki sen olsan diğerlerini unutacak gibiyim. Efendimiz Cebrail'e soruyor devamında. Peki diyor Hazreti Yakub'a ne kadar ecir vardır? Madem 70 anne kadar üzülmüştür. Ne kadar kim bilir sevabı var? Cebrail demiş ki 100 şehit sevabı kadar ya Resulallah. Demek ki üzüntülerinizin de sevabını göreceksiniz. Ama eğer şikayet etmiyorsanız, innema eşku bessi ve huzni ilallah, Hazreti Yakup şimdi öyle söyleyecek, onun dediği gibi diyebilecekseniz, işte o zaman demek ki o üzüntülerden de ecir var insana. Yalnızca ibadetlerinden değil, Allah için sabr-ı cemil gösterdiği zaman da ecir var demek ki insana. Böyle dedi, ya esef ala Yusuf dedi, sonra ve biyaddat aynahı minel huzun. Üzüntüsünden gözlerine ak düştü, gözleri kör oldu yani. Ekseri rivayetlere göre tamamen görmez oldu gözleri. Bir rivayete göre de az görmeye başladı. Köre yakın derecede görmez oldu. Fahve kazim ve o bir kazim olarak, kazım ismi Türkçe'de de kullanılmaktadır. Öfkesini yutan demek yani. Öfkelenmez değil yani aslında. Öfkelenmiyor, öfkelenir de. Çünkü o insan elinde olmayan bir şeydir. Fakat yutmak, işte odur kazım yapan insanı. Kur'an-ı Kerim muhsinleri tarif ederken, o muhsinler kimlerdir? Onu söylerken, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالْكَازِمِنَ الْغَيْزَ عَنِ النَّاسِ buyurur. Onlar ki darlıkta, bollukta mallarını verirler, infak ederler ve onlar öfkelerini yutarlar. Onlar böyle kimseler ve vel afine anin nas, insanları affederler. Onlar yutkunmayı bilen adamlardır. Kazim. Allah'ın övdüğü, Kur'an'da övdüğü insanlar. Kazim olanlar, öfkelenseler de öfkelerini yutabilenler. Sonuçta her ne kadar kulların hatası varsa da aslında hakiki fail Allah'tır demek bir şey murad ediyor. Hele bakalım ne olacak diyebilenler. Sonunu bekleyenler, hatta sonunda sevdiklerini kaybetseler bile, daha öteyi bekleyenler, ahireti bekleyenler, yine de sabr-ı cemil deyip de devam edenler, öfkelerini yutabilenler, şikayetçi olmayanlar, galu, tabi bunu anlamayan, büyüğün halini anlamayan küçükler dediler ki, tallahi teftehu teskuru Yusuf'a hatta tekune harada. Dediler vallahi, biz de vallahi deriz, billahi deriz. Bazen tallahi dediğimiz de olur. Tallahi de aslında bir yemin ifadesidir ama daha evvel de ifade etmiştim. Bu tallahinin vallahiden billahiden farkı taaccüp ifadesidir aynı zamanda. Hayret bildirir yani. Yani Allah yemin olsun ki demektir ama aynı zamanda hayret ifadesidir. Yani hayretler olsun, yemin olsun ki gibi bir şey. Bu nasıl bir şey yani? Böyle bir şey olabilir mi gibi? Bu kadar da olur mu yani? Manasında, hatta eskilerde tevallahi de derlerdi. Tevallahi. Yani hem biz aslında tallahi bilememişiz ve ikisinin tallahi ile vallahinin de arasını ayırt edemeyince ikisini birleştirmişiz de tevallahi demişiz demek ki geçmişte. Şimdiki nesil onu da bilmiyor tabii ve başka türlü ifade ediyoruz şu anda. Hayretler olsun dedikten sonra belki vallahi diyoruz. Başka şekillerde ifade ediyoruz. Ve işte öyle dediler. Tallahi dediler. Teftehu teskuru Yusuf'a hatta tekune harada. Dediler vallahi yani hayretler olsun senin bu üzüntüne. Ne kadar da üzülüyorsun. Neredeyse yani hüznünden perişan olacaksın. Çok kötü duruma geldin. Ev tekune minel halikin. Helak olacaksın. Helak olanlardan olacaksın. Gözlerin bile kör oldu. Sen hala Yusuf diyorsun.
kınıyorlardı babalarını, bir peygamberi. Bir peygamber kınanır mı? Bir peygamber hem de babalarını kınıyorlardı. Yaşlanmıştı ya hani, ondan dolayı böyle rahat konuşuyorlardı babalarıyla. Yaşlanınca insanın kıymeti azalmamalı halbuki. İnsanın etkisi azalmamalı halbuki. Halbuki yaşlılar daha tecrübelidirler. Yaşlılar gençlerin göremediklerini görürler. Aslında gençken göremediklerini görür. İşte o yüzden onların sözlerine kulak vermek icap ederken, onlar hem de bir peygamber olan, hem de babaları olan o yaşlı insanla adeta kınıyor, öyle ifadeler kullanıyorlardı. Aslında bu bir terbiyesizlikti. Babalarına sen diyorlardı, böyle gidecek olursa şöyle olursun, böyle olursun. Sanki alay ediyorlardı onunla. Ve hala sen Yusuf, Yusuf deyip duruyorsun. Yani bırak artık bunu diyorlardı. Anlayabiliyoruz yani. O anki konuşma üsluplarını, o anki hali, babalarının gözüne akın düştüğü anda onların o anki öfkeyle konuştuklarını düşünebiliyor, anlayabiliyoruz. Halbuki öyle konuşmamalıydılar. Babalarıyla beraber onlar da üzülmeliydiler. Çünkü çok hatalar yapmışlardı. Onlar böyle dedikleri zaman dedi ki قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَسِّ وَحُزْنِ اِلَى اللّٰهِ Dedi ki ben hüznümü size anlatmıyorum zaten. Anlamazsınız ki zaten siz. Ufak adamlarsınız siz. Anlamazsınız ki benim hüznümü. Ben ancak Rabbime şikayet ediyorum. Benim şikayetim sadece Yaradan'adır dedi. O biliyor beni, o anlıyor beni, siz beni anlamıyorsunuz. Kalbimdeki Yusuf sevgisini anlamıyorsunuz. Siz bir baba şefkatini anlamıyorsunuz. Ve Yusuf'a olan sevgi başka evlatlara olan sevgiye de benzemez. O Yusuf büyük bir insan olacak. Benim Yusuf sevgimi siz anlayamıyorsunuz. Benim sevgim yalnızca babası olduğumdan değil, aynı zamanda o bir peygamber olacak evladım benim. O yarının lideri olacak olan birisi. Ona Allah önemli görevler verecek. Siz anlamıyorsunuz. Ben o yüzden size zaten bir şey söylemiyorum. İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallâh. Ben bessimi de hüznümü de Allah'a söylüyorum. Ben kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Ancak o beni anlar. Ve âlemu minallâhi mâ lâ te'lemûn. Ve ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ben Allah'tan öyle şeyler biliyorum ki siz onları bilmiyorsunuz. Yani belki de demek istiyordu ki oğlum Yusuf bana daha evvel rüyasını söylemişti. Ben o rüyayı hatırlıyorum, siz onu bilmiyorsunuz. Zaten Hazreti Yakup oğullarına söylememişti. Yusuf'a da aman ha bu rüyayı kardeşlerine anlatma demişti. O yüzden onlar bilmiyorlardı. O biliyordu sadece. Ve diyordu ki sizin bilmediklerinizi biliyorum ben. Yusuf sonuçta gelecek bana. Yusuf sonuçta gelecek ve Yusuf'a hep beraber secde edeceğiz ileride. Ama siz anlamıyorsunuz. Ben diyordu sizin bilmediklerinizi biliyorum. Çünkü Allah bana rüyayı tabir etmeyi öğretti. Sonra dedi ki ya beni yeshebu fetehassasu min Yusuf'u ve ehi. Dedi ki ey evlatlarım, ey oğullarım gidin şimdi Mısır'a. Gidin o memlekete. Yusuf'u araştırın ve kardeşi Bünyamin'i de araştırın. Tahassüs edin. Tecessüs değil. Tahassüs de araştırmaktır, tecessüs de araştırmaktır. Tahassüs hayırlı istikamette araştırma yapmaktır. Hayırlı bir niyetle araştırmaya tahassüs denir. Ama kötü niyetle birinin ayıbını ortaya çıkartmak için mesela hani o meşhur ayette gıybet yapmayı haram kılan o ayette Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle ve la tecessesu buyurur. Casus kelimesi buradan geliyor yani. Casusluk yapmayın yani. İnsanların hallerini, gizli hallerini araştırmayın. Onların aleyhinde bir şeyler, deliller toplamaya çalışmayın. Gizli gizli onları izlemeyin. Bu tecessüs. Ama burada Hazreti Yakup Aleyhisselam tahassüs diyor. Tahassüs yapın, araştırın. Kardeşlerinizi bulmak için araştırın. Yusuf'u araştırın, kardeşini kurtarmaya çalışın Bünyamin'i. Bünyamin'in zaten yeri belli. Rubil'in de yeri belli. Bünyamin orada alıkonulmuş, belli. Rubil de orayı terk etmiyor, o da orada, o da belli. Fakat Yusuf kayıptır. Aslında Yusuf'un öldüğüne dair hiçbir delil de mevcut değildi. Yusuf'un ölmediğini Hazreti Yakup Aleyhisselam büyük ihtimalle biliyordu.
Hem o rüyadan dolayı, çünkü daha rüya gerçekleşmemişti. O halde Yusuf ölmüş olamazdı. Hem de zaten hiçbir delil göstermemişlerdi babalarına, yalancı o gömleğin dışında. Kana buladıkları o sağlam gömleğin dışında hiçbir şey göstermemişlerdi. Anlıyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam bu bir yalandı. O yüzden biliyordu Yusuf hayattaydı. Mutlaka Allah Yusuf'u korumuştu. Gidin Yusuf'u araştırın diyordu. Kardeşini de araştırın. Anlıyordu. وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Mutlaka Allah Azze ve Celle rahmet sahibidir deyin, bunu bilin. Gidin kardeşinizi araştırın. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ O Allah'ın rahmetinden, lütfundan kim ümidini keser? Ancak bir kavmi kafir. Kafir bir millet ancak Allah'tan ümitlerini keserler. Çünkü onlar Allah'tan hiçbir şekilde ümitli olamazlar. Onlar ebedi cehennemdedirler. Kıyamet gününde Allah'tan ümitlerini kesecekler. Ölümden de ümitlerini kesecekler. Hem de bu dünyada da ümitleri olmayacak. Çünkü onlar Allah'tan ümitsizdirler ve Allah'a güvenmemektedirler. Onlar kendilerine güvenmektedirler. Neden yalnız kafirler Allah'tan ümidini keser? Müslüman olan Allah'tan ümidini kesmez. Neden? Çünkü Müslüman Rabbinin gücüne, kuvvetine tam iman etmiştir de ondan. Ama kafire gelince onun zaten Allah anlayışı sakattır. Onun Allah'a bakışı sakattır. O bakması gerektiği gibi bakamamaktadır. Allah'a koyması gereken yere koymamıştır. O yüzden Allah'ı tam kudret sahibi, tam rahmet sahibi görememektedir. İşte ondan dolayı Allah'tan ümitsizdir kafir. Şöyle bir olay olmuş, daha bunun kurtuluşu var mı ki diye düşünür. Şöyle bir gücün karşısında mesela karşı koyabilir miyiz ki gibi düşünür. Mesela Amerika'ya kafa tutulabilir mi gibi düşünür. Ama mümin hiçbir zaman böyle düşünmez. وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ayetini hiçbir zaman da unutmaz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman ettiyseniz siz her zaman üstünsünüz. Allah Azze ve Celle sizi yalnız bırakacak değil. Ne kadar zayıf duruma düşseniz de Allah'tan ümidinizi kesmeyin. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam burada yalnız oğullarına değil, ta bugüne kadar ve kıyamete kadar insanlara ders olacak olan, müminlere ışık olacak olan bir şey söylüyordu aslında. Bilmiyordu belki o anda o sözü söylerken ne kadar önemli bir söz olduğunu. Belki de biliyordu ama belki bu zamana kadar, daha doğrusu bu zamana kadar Allah Azze ve Celle'nin o sözü nakledeceğini bilemezdi. Ama Allah onun sözünü nakletti. Ta bize kadar geldi. Kaç bin yıldan beri söyleniyor, konuşuluyor, daha da konuşulacak kıyamete kadar. Kur'an dimdik ayakta duracak ve bu söz konuşulacak. Sadece kafirler ümidini kesermiş Allah'tan. Hazreti Yakup'tan öğreniyoruz bunu. Allah Azze ve Celle o nebisinin sözüyle bizi terbiye ediyor. Ve müminler hiçbir zaman Allah'tan ümitlerini kesmesinler. Kesemezler buyuruyor. Dolayısıyla kafir ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir zaman Allah'tan ümidinizi kesemezsiniz. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam böyle söylüyordu. Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Ve Allah'tan ümitsiz olanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah'tan ümit kesmiş olanlara yardım etmeyecektir. Her kim ki Allah'a tam güvenirse Allah onu yalnız bırakmayacak ve yardım edecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine güvenenlerin o güvenlerini boşa çıkarmaktan haya eder. Bir kulu Rabbine güvendiği zaman, bir insan bile size güvense siz onun güvenini boşa çıkarmak istemezsiniz. Zayıf olduğunuz halde, aciz bir varlık olduğunuz halde size güvenmiş olan bir insanı yarı yolda bırakmak istemezsiniz. Allah nasıl kulunu böyle bırakıverir? Kendisine güvenen bir kulunu Allah nasıl bırakır? Kendisine güvenmiş, yola çıkmış olan bir kulunu Rabbul Alemin, her şeye gücü yeten Allah nasıl olur da yalnız bırakır? İşte Allah'a güvenmeyenler, Allah'ı koyması gereken yere koyamayanlar,
onlar Allah'tan yardım beklemesinler. Çünkü onlar Allah'a güvenmemişlerdir. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, dua ettiğiniz zaman duanızda ısrar edin. Tekrar edin, bir daha söyleyin, bir daha söyleyin, bir daha söyleyin. Günlerce, aylarca, yıllarca Allah'a dua edin, aynı duayı tekrar edin. Allah'tan bağışlanma isteyin, 1000 defa söyleyin, 5000 defa söyleyin, 10000 defa söyleyin. Daima söyleyin, Allah duanızı kabul etsin, ısrar edin dedi. Ve bir kul, dua ettim de, dua ettim de Allah duamı kabul etmedi demez ise Allah duasını kabul eder buyurdu. Bir kul, ben o kadar dua ettim de Allah duamı kabul etmiyor derse duası reddedilir, suratına çarpılır. Allah Azze ve Celle bazen kulu çok dua etsin diye zaten öyle hemen vermemektedir. Çok dua etmemizi istediği için zaten Allah hemen vermiyor. Bunu anlamayan kul şikayetçi olur, Allah'tan ümidini keser. İşte nasıl ki böylelerin duası kabul olmaz, Allah'tan ümitsiz olanların da duası kabul olmaz. O halde kıymetli kardeşlerim, duanın kabul olmasının şartlarından birisi de budur. Ne kadar zor bir şey istersen iste, Allah'tan ümit var olacaksın. Ya Rabbi bu ümmeti kurtar derken mesela, ümmetin kurtuluşu ne kadar zor bir şeydir. Bu kadar insanın uyandırılması ve harekete geçirilmesi. Uyanmaları da yetmiyor, harekete geçmeleri lazım. Görevlerini yapacak kadar cesurlaşmaları lazım. Tembellikten kurtulmaları lazım. Cimrilikten kurtulmaları lazım. Hayatlarının değişmesi lazım. Fikirlerinin değişmesi yetmiyor. Bu ne kadar zor bir şeydir. Milyarlarca insanın hayatını değiştirmek. Bu kadar zor bir şey. İğneyle kuyu kazmak. Ama buna rağmen bundan ümitli olacaksınız. Elinize iğneyi alacaksınız, kuyuyu kazmaya başlayacaksınız. Yeni bir nesil meydana getirebilmek için sen iğneyi alacak, kuyuyu kazacaksın. Sen askersin, kendi görevini bileceksin. Hiçbir zaman Allah'tan ümitsiz olmayacaksın. O zaman Allah'ın yardımının geldiğini göreceksin. Nasıl ki Allah Azze ve Celle böyle davrananların duasını kabul ediyor. İşte aynı şekilde Allah'tan ümit var olanların da duasını kabul ediyor. İşte o zaman onlara Allah nasip ediyor, aradığını bulmayı nasip ediyor. Demek Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'u bulmalarının şartını söylüyordu aslında. Siz diyordu, Yusuf'u bulmak istiyor musunuz gerçekten? Allah'tan ümit var olacaksınız. Demek ümit var olmadan yola çıkanlar bulamayacaklar aradıklarını. Hedeflerine varamayacaklar. Demek ki bir günahımız da belki bu. Hedefimize varamamamızın bir sebebi de bu. Birçok insan ümit var değil. Bir takım olaylar oldukça özellikle ümidini kaybedenler, ümidimizi kaybettik demişti bir zamanlar birisi bana. Halbuki ümidini kaybedeceğine yolunun doğruluğunu araştırmalıydı. Bu kadar şeyler yaptık yine de olmuyor demişti. Halbuki zafer binalarla olmuyor. Koca koca binalarla, dev gibi binalar yapmakla olmuyor. O binaların içerisinde zayıf mı zayıf olan talebelerle de bir şey olmuyor. Hakiki imana ulaşmamış, sağlamlaştırılmamış nesillerle hiçbir şey olmuyor. Biz neslimizi sağlamlaştıramadık. Binaları güzelleştirdik. İçindeki neslimizi güzelleştiremedik diyeceğine, ümidimizi kaybettik. Bu iş nasıl olacak demişti. Halbuki Müslüman ümidini kaybetmez. Ümidini kaybedene de Allah yardım etmez. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam hedefe ulaşmanın şartını da söylenmiş oluyordu bu şekilde. Kardeşleri gittiler ve Yusuf'u araştırdılar güya. Aslında erzak içinde gidiyorlardı. Erzağa da ihtiyaçları vardı. Gittiler. Bu iki amaç için tekrar Mısır'a döndüler. Üçüncü kez Mısır'a dönüyorlardı. Ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi onların morallerini yüksek tut. Ya Rabbi kafirlerin güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların morallerini boz. Ya Rabbi onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.